Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Jane Mattingly'nin This is Body Grief kitabı, bedenin değişmesiyle birlikte ortaya çıkan kayıp duygusuna ad veren kurgu dışı bir rehberdir. Yazar, engellilik savunuculuğu ve yeme bozukluğu iyileşmesi alanındaki deneyimlerinden hareketle, beden kederini yalnızca hastalık ya da engellilikle sınırlamaz. Ergenlik, yaşlanma, sakatlanma, kronik ağrı, bedensel görünümle çatışma, ameliyatlar ve üreme sağlığıyla ilgili değişimler de bu deneyimin parçaları olabilir. Kitabın temel amacı, beden beklenmedik biçimde değiştiğinde insanların yaşadığı öfke, utanç, suçluluk ve yabancılaşmayı meşru bir yas biçimi olarak tanımaktır. Mattingly, okuru bedenini düzeltilecek bir sorun ya da yenilecek bir düşman gibi görmekten uzaklaştırmaya çalışır. Kendi kronik hastalık ve engellilik deneyimini başka insanların anlatılarıyla birleştirir. Böylece kişisel duyguların ableizm, yaşçılık, cinsiyetçilik ve ırkçılık gibi toplumsal baskılardan bağımsız olmadığını gösterir. Kitap, hızlı bir çözüm vaadi yerine bedenle daha dikkatli, şefkatli ve işbirliğine dayalı bir ilişki kurmayı hedefler. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, beden kederi, bedensel değişimin yarattığı kayba verilen isimdir. Mattingly'nin en belirgin katkısı, çoğu zaman adı konmadan yaşanan bir deneyimi beden kederi kavramıyla görünür kılmasıdır. Bu kavram, kişinin bedeninin eskiden yapabildiği bir şeyi yapamamasıyla sınırlı değildir. İnsan, beklediği yaşam biçiminin değişmesine, bedeninin tanıdık gelmemesine, bağımsızlığının azalmasına veya toplumun değer verdiği görünüm ve kapasite ölçülerine uymamasına da yas tutabilir. Bu nedenle kitap, yalnızca teşhis almış kişilere değil, bedeniyle ilgili kayıp yaşayan daha geniş bir okur kitlesine seslenir. Yazarın yaklaşımında önemli olan, bu duyguyu gereksiz bir şikayet ya da kişisel zayıflık saymamaktır. Örneğin ağrı, yorgunluk veya hareket kısıtlılığı yaşayan biri, yalnızca fiziksel bir sorunla uğraşmaz. Günlük planlarını, ilişkiler içindeki rolünü ve geleceğe ilişkin tasarımını da yeniden düzenlemek zorunda kalabilir. Kederin kaynağı tam da bu çok katmanlı değişimdir. Kavramın kapsayıcı olması, farklı bedensel deneyimleri aynılaştırdığı anlamına gelmez. Aksine, herkesin kaybının biçimi farklı olsa da yasın tanınmaya değer olduğunu savunur. Boğa adlandırma, okurun kendine yönettiği, suçlayıcı dili sorgulamasına ve yaşadığı duygunun anlaşılabilir bir karşılığı olduğunu fark etmesine yardım eder. İkinci olarak, 7 aşamalı çerçeve, doğrusal olmayan bir yas haritası sunar, kitap, beden kederini anlamak için 7 aşamalı bir çerçeve kullanır. Bunlar görmezden gelme, şok, özür dileme, suç arama, mücadele, umutsuzluk ve umut, ardından beden güvenidir. Görmezden gelme aşamasında kişi bedenindeki değişimi yok sayabilir ve eski temposunu sürdürmeye zorlayabilir. Şok, değişimin gerçekliğiyle karşılaşma anını anlatır. Özür dileme, dinlenmek, yardım istemek ya da uyum sağlamak zorunda kaldığı için kişinin bedeninden veya çevresinden utanmasıyla ilişkilidir. Suç arama ve mücadele aşamalarında ise nedenleri bulma, kendini suçlama ya da bedeni eski haline döndürmek için onunla savaşma eğilimi öne çıkar. Umutsuzluk ve umut yan yana ele alınır çünkü kaybın ağırlığı sürerken yeni bir yaşam biçiminin ihtimali de belirebilir. Son aşama olan beden güveni, bütün sorunların çözüldüğü bir son durak değildir. Bedenin benliğe karşı değil, onunla aynı tarafta olduğunu kabul etmeyi ifade eder. Mattingly, aşamaları sırayla geçilmesi gereken klinik bir kontrol listesi gibi sunmaz. İnsan, yeni bir belirti, ameliyat, yaşlanma deneyimi veya toplumsal yargıyla karşılaştığında önceki duygulara dönebilir. Bu doğrusal olmayan yapı, iyileşemediğini düşündüğü için kendini yargılayan okura daha gerçekçi bir çerçeve sağlar. Üçüncü olarak, bedenle savaşmak yerine beden güveni kurmak kitabın yön değişimidir. Mattingly, bedenle ilgili yaygın kültürel dili eleştirir. Bu dil, bedeni sürekli geliştirilmesi, kontrol edilmesi veya irade yoluyla aşılması gereken bir nesne gibi sunar. Hastalıkta bu anlayış daha da sertleşebilir. Kişi yeterince çabalarsa eski kapasitesine mutlaka döneceğine inanabilir, dönemediğinde de başarısızlığı kendinde arayabilir. Kitap bu mantığı reddeder ve beden güveni fikrini öne çıkarır. Beden güveni, bedene romantik bir hayranlık duymak ya da acıyı olumlu göstermeye çalışmak değildir. Ağrı, korku, öfke ve işlev kaybı sürerken bile bedenin verdiği sinyalleri düşmanca yorumlamamayı öğrenmektir. Dinlenme ihtiyacını tembellik, hareket yardımını yenilgi veya tıbbi gereksinimi, kişisel kusur saymamak bu yaklaşımın pratik sonuçlarıdır. Yazarın kendi yaşamından aktardığı hareket desteğine ihtiyaç duyması ve erken yaşta histerektomi gereksinimi gibi deneyimler. Uyum sağlamanın her zaman kolay ya da neşeli olmadığını gösterir. Beden güveni kontrol kaybını inkar etmez fakat kişinin elindeki seçenekleri bedeninin sınırlarını dikkate alarak değerlendirmesine alan açar. Böylece hedef eski bedene dönüşü garanti etmek değil, mevcut bedenle sürdürülebilir bir yaşam ilişkisi kurmaktır. Bu yönüyle kitap, yalnızca olumlu beden imgesi söyleminden daha geniş bir etik ve duygusal çerçeve önerir. Dördüncü olarak, kişisel yaz. Ableizm ve diğer toplumsal eşitsizliklerden ayrı düşünülemez. This is body grief. Bedensel kederi yalnızca kişinin iç dünyasında yaşanan bir uyum sorunu olarak ele almaz. Mattingly'e göre bedenler, toplumsal normlar ve iktidar ilişkileri içinde değerlendirilir. Ableizm, yani bedensel ve zihinsel kapasiteye dayalı ayrımcılık, bazı bedenleri varsayılan ve değerli, bazılarını ise yük veya eksik olarak konumlandırabilir. Yaşçılık, cinsiyetçilik, ırkçılık ve bedensel görünüm üzerindeki baskılar da insanların bedenlerindeki değişimi nasıl anlamlandırdığını etkiler. Bu bakış, örneğin hareket desteği kullanmanın neden yalnızca teknik bir mesele olmadığını açıklar. Kişi, ihtiyacının yanı sıra kamusal alandaki bakışlarla, erişim engelleriyle ve bağımsızlık hakkındaki dar kabullerle de uğraşabilir. Benzer biçimde, yeme bozukluğu iyileşmesi yaşayan birinin bedenine yönelik kaygıları yalnızca bireysel beğeni meselesi değildir. Diyet kültürü ve kabul gören beden ölçülerinin baskısı bu kaygıları besleyebilir. Kitabın bu toplumsal boyutu, sorumluluğu tamamen bireyin düşünce biçimine yüklemeyi engeller. Öz şefkat değerli olsa da erişilebilirlik. Sağlık hizmetine erişim ve ayrımcılıkla mücadele gibi dış koşullar değişmeden herkesin bedenle aynı ölçüde güvenli bir ilişki kurması beklenemez. Bu nedenle Mattingly'nin çerçevesi, kişisel duyguları politik bağlamından koparmayan bir yaklaşım sunar. Son olarak, yazma, farkındalık ve anlatı paylaşımı. Kesin çözüm değil, işleme araçlarıdır. Kitap, beden kederinin soyut biçimde kabul edilmesini istemekle yetinmez. Bölümlerin sonunda yer alan günlük yazma soruları, okurun hangi kaybı yaşadığını, hangi duygunun baskın olduğunu ve bedenine hangi dil ile yaklaştığını fark etmesine yönelik araçlar sunar. Bu uygulamalar tedavinin veya tıbbi bakımın yerine geçmez. Ama özellikle duygular karmaşıklaştığında, deneyime biçim ve dil kazandırabilir. Mattingly'nin önerdiği farkındalık, kişiyi zorla sakinleştirmeye ya da acıyı hızla yok etmeye çalışmaz. Daha çok, duyguları yargılamadan fark etmeye ve bedenin verdiği işaretleri dinlemeye dayanır. Yaratıcı ifade, müzik, resim ya da yazı gibi yolların anılması da bu nedenledir. Bazı kayıplar doğrudan konuşmakla kolayca anlatılamaz, dolayısıyla dolaylı ifade biçimleri kişinin deneyimiyle temas kurmasını sağlayabilir. Anlatıların paylaşılması da kitabın önemli yönlerinden biridir. Yazar, kendi hikayesini gündelik insanların deneyimleriyle birlikte sunarak beden kederinin yalnız yaşanması gereken bir sorun olmadığını vurgular. Topluluk, kişinin yaşadıklarını küçümseyen veya normalleştiren tepkilere karşı bir tanınma alanı oluşturabilir. Bununla birlikte kitap, her duygunun yazıyla çözüleceğini iddia etmez. Asıl işlevi, okura kendi ritminde tekrar tekrar kullanabileceği yargısız bir düşünme ve bağlantı kurma zemini sağlamaktır. Sonuç olarak, This is Body Grief. Kronik hastalık, engellilik, sakatlanma, yaşlanma. Yeme bozukluğu iyileşmesi ya da beden algısıyla ilgili değişimler yaşayan okurlar için özellikle anlamlı bir kitaptır. Yakınlarının yaşadığı bedensel dönüşümü anlamaya çalışan aile üyeleri, bakım verenler ve sağlık alanında çalışanlar da kitaptan yararlanabilir. En pratik katkısı, dağınık ve bazen çelişkili görünen duygular için kullanılabilir bir dil sunmasıdır. Okur, bedenin öfke duyarken aynı zamanda ondan korkabileceğini, yardım ihtiyacından utanabileceğini veya kaybettiği yaşam ihtimallerine yas tutabileceğini daha açık biçimde düşünebilir. 7 aşamalı model, bu duyguları teşhis koyan katı bir şemaya dönüştürmeden izlemeye yardımcı olur. Kitabın düşünsel gücü ise bedensel deneyimi bireysel tutumlara indirgememesidir. Mattingly, kişinin bedenle ilişkisini etkileyen ableizm, yaşçılık, cinsiyetçilik ve diğer toplumsal normları hesaba katar. Bu yönü, yalnızca olumlu düşünme, bedenini sevme ya da dayanıklılık çağrısı yapan benzer kişisel gelişim kitaplarından ayrılır. Ayrıca iyileşmeyi bedenin eski haline dönmesiyle eşitlemez. Bunun yerine kayıp gerçekliğini inkar etmeden bedenle işbirliği kurmayı ele alır. kişisel anlatı, topluluk hikayeleri ve günlük çalışmaları arasındaki denge, kitabı hem duygusal olarak erişilebilir hem de uygulamaya açık kılar. Yine de yoğun yas yaşayan bazı okurlar için profesyonel ruh sağlığı veya tıbbi destekle birlikte okunması daha uygun olabilir. Kitabın ayırt edici niteliği, hızlı çözüm vaat etmeden bedensel değişim karşısında daha dürüst ve daha şefkatli bir yön bulmaya çalışmasıdır. Destek olmak isterseniz Jane Mattingly, kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.